Ayrım 5.
Ama mağaradaki define, onun renksiz, sevinçsiz, sıkıntılı yaşamının bir mutluluk, ümit ve hayal kaynağı olarak kalmıştı. Ara sıra ağabeyler mi, ne dersiniz bu pazar bir daha deneysek mi talihimizi, der, içinden kıs kıs gülerdi. Artık biz, dört kardeş, heyecanla pazarı beklerdik. Zaten ağabeyler dünün hazırdılar. Durmadan aralarında bir şeyler konuşurlar, habire tatlı hayaller kurarlardı. Bu umutlu düşünceleri, geceye yan yana yer yataklarına uzandıkları zamana bırakırlardı. Tembel bir öğrenci gibi gününü geçirip saat 9'a kadar önlerinde bir kitapla çalışır görünüp dalga geçtikten sonra bu define hayallerine ne tatlı gelirdi onlara kim bilir. Ortanca abim defineyi ama çok büyük bir sandık içine hayal ederdi. İçinde her şey olacaktı. Altından bir kılıç, zümrüt gerdanlıklar, yakut yüzükler, inciler, daha neler neler. Ama derdi, o koca sandığı ufacık kapıdan nasıl çıkaracağız? Düşüne kalırdı. Sandığı yan çevirir, baş aşağı yapar, bir türlü mağaradan dışarı çıkaramazdı. Çaresiz içindekileri oracağa döker, sonra onları teker teker mağaradan dışarı taşırdı. Daldığı düşler içinde, ah derdi. Ötekiler daha gerçekçiydiler. Büyük abim mağaranın kazılmadık, elde edemedik bir yerini bulmaya çalışır, İstanbul'a alınırken o telaş içinde herifler hazineyi pek uzağa götüremezlerdi. Herhalde mağaranın hemen ağzına gömüvermişlerdir, derdi. Günler geçip gider, pazar gelir, öğleye kadar mutfakta börek pişiren babamın çevresinde dört dönerdik. Öğle yemeği telaş içinde yenir, son lokma yutulur yutulmaz hep birden yerimizden fırlardık. Babam eline bir kazma alırdı. Yavaş yavaş mağaraya doğru yürürdük. Babam çok önemli bir iş yapıyormuş gibi dört yanı inceler, düşünür, taşınır, sonra bir de şurayı kazalım derdi. Hep birden işe girişirdik. Bana pek iş düşmezdi. Ben de seyreder, heyecanlanırdım. Derken 10 dakika geçiverir, ter içinde kalan babam bir bahane uydurur, ben şimdi geliyorum, siz kaza durun deyip eve gider, tabii bir daha da çıkmazdı. Ama biz dört kardeş akşamlara kadar uğraşır, didinir, toprağı kazmalarla, küreklerle alt üst eder, böcekleri ezer, örümcekleri kaçırır, akrepleri ürkütür, geceye doğru yorgun, ölgün fakat bir dahaki pazara içimiz umutla dolu olarak eve girerdik. Asla zengin, ümitsiz olmazdık. İçimiz zengin, sonu gelmeyen hayallerle dolar taşardı. Geceleri düşlerimizde altınlar, elmaslar, zümrütler içinde yüzer, kendimize otomobiller, evler, yalılar, kayıklar, pastalar, uçurtmalar, parlak bilyalar, 5 numara futbol topları alırdık. Ne oldu bilmiyorum. Bir gün komşulardan biri mağaranın tekin olmadığını, gece yarıları oradan acayip sesler geldiğini söylemişti. Belki bunlar bizi korkutmak için uydurulmuştu. Babam hemen bunu duyar duymaz bir masal yaratıvermişti. Sözde o hazineyle bir Bizans prensesi de orada gömülüymüş. Filmlerdeki gibi babasının düşmanı olan bir adamı sevmiş diye prensese bu cezayı vermişler. Onu büyük servetiyle birlikte oraya gömmüşler. Bunu babam öteden beri bilirmiş. Bizi korkutmamak için söylemezmiş. Günün birinde prensesin tabutunda hazineyle birlikte bulacakmışız. Hepimizin uykuları kaçıp gitmişti. Prensesi canlı canlı mı gömmüşlerdi yoksa mumyalamışlar mıydı? Geceleri mezarından kalkıp bahçede geziyor muydu? Bizim abiler bahçeye bakan odalarında başları yorganların içinde uzun geceler boyunca hep Bizans prensesinden konuştular. Bir tanesi tarih kitabından Bizans bölümünün özetini okumuş, hep dinlemişlerdi. Hani neler de olmamıştı o sıralarda. Uzun zaman mağaraya yaklaşmaktan korktuk. En yüreklimiz olan küçük abim bile geceleri su çekmek, kömür taşımak için bahçeye adım atmaz oldu. Ama gün geçtikçe bu çekingenlik ve ürkme duyguları hafifledi. Eski umut ve hayaller kat kat artmaya başladı. Yeniden mağarada Bizans prensesini ve hazinesini o sıralarda oynayan esrarengiz bir filmdeki gibi heyecanla, korkuyla aramaya koyulduk. Hepimiz bir serüven filminde oynayan birer kahramandık sanki. Günlerce kazma kürek sallamaktan yorulduk, bittik, harap olduk ama usanmadık. Teneke parçaları, eski terlikler, paslı bıçaklar, çatallar bulduk ama ne prenses ne de defineden biriz. Çocukluk yılların boyunca süren bu telaşlı, heyecanlı, umut içindeki didinmelerimizi şimdi acı bir sevinçle hatırlıyorum. Hayallerimi durmaksızın besleyen bir şeyler vardı o zaman. Olur olmaz şeylerdi ama aldanmak iyiydi. Babamın her pazar kürek sallaması, sık sık defineden, onu bulunca yapacağı işlerden, alacağı yalıdan, açacağı sinemadan, biz dört kardeş için yaptıracağı özel locadan söz açması, yani bile bile kendini aldatmak istemesi gibi biz de aldanmak istiyorduk. Bizim öyle bol hayallerle yüklü bir Bizans definesi masalına ihtiyacımız vardı. Onu biz yaratıyor, kendimizi belki de isteyerek aldatıyorduk. Bilerek aldanabilmek mutluluğu yok şimdi. Bu artık uzun, çok uzun yılların, o çocukluğun uzak, çok uzak, bir düşte görülmüşe benzeyen günlerinde gecelerin unutuldu kaldı. Umudunu, hayalini, avuntusunu bana verecek ne bir Bizans definesi ne de onun heyecanıyla titreyen o günlerin insanları var. Kimi geri dönülmeyen ülkelere gitti, kimi de bambaşka bir insan halinde içimizde. Ama onlardan o eski zamandan biri aramak gereksiz. İşte biri de benim, şu satırları karalayan adam. Yaşamak için, günlerini geçirmek için yeryüzünde o var olmayan, bir Bizans definesi hayali arayan, bir türlü bulamayan. Ahmet, Nezihe Meriç. İleri diye bağırarak atını yokuş yukarı sürmek isteyen Ahmet, R'leri söyleyemediği için İleyi diye bağırıyor. Daha 3 yaşında ama babası gibi iri. Görenler 5 yaşında sanıyor. Ata binmeye bayılıyor. Sabahları da çok seviyor. Uyanır uyanmaz yalın ayak, başı kabak hemen bahçeye fırlıyor. Atına atlayıp kamçısı şaklattığı gibi bağırıyor. İleyi! Kovboylu filmi olduğu zaman onu televizyonun karşısından hiç kimse kaldıramıyor. Bağırıyor, tepiniyor ama eğer rahat bırakırlarsa gözlerini iri iri açarak oturup kık bile demeden kovboyların at koşturmasını seyrediyor. Bazen gülüyor, bazen heyecandan omuzlarını kasıyor, bazen alkışlıyor. Kendi atını da çok seviyor. Onu geçen hafta Hamdi eniştesi yaptı. Ahmet'in Hamdi eniştesi kaptan ama at yapmasını da biliyor. Ağaçtan kalın bir dal kesti. Çakısıyla da yonttu. Sonra al bakalım sana bir at dedi. Hadi koçum atla. Ahmet bayıldı bu ata. Bindiği gibi doğru yokuş yukarı sürdü onu. İncecik sesiyle bağırmaya başladı. İleyi! Eniştesi başını iki yana sallayarak güldü. Annesi bahçeden bağırıyordu. Alın şu çocuğu içeri. Daha bir lokma bir şey yemedi. Aman yarabbi. Don da yırtılmış. Eli yüzü kir içinde. Çocuk değil sokak köpeği. Yokuş yukarı sıra sıra evler var. Bu sabah Ahmet atını gene oraya doğru sürüp gene kamçısını şaklatıp gene İleyi! Diye bağırınca evlerden birinin penceresinden bir kadın gülerek seslendi ona. Ahmet! Nereye böyle? Ahmet atını durdurdu. Güneş saçlarını sapsarı yapmıştı. Gözlerini kırpıştırarak yanıt verdi. İşte. Ne demek işte? Ahmet böyle bir soru beklemiyordu. Ne diyeceğini bilemedi. Çünkü o ya da kızıl değil layvay. Aa, hani nerede? Ben göremiyorum. Oyda, ağaçların arkasında. Ben şimdi kılıcımı bir çekeceğim. Hepsini keseceğim. Aa, vah vah vah. Ah zavallı kızıl deliler. Ne istiyorsun onlardan? Yazık. Sakın kesme onları Ahmet. Ben onları çok severim. Onlar çok iyidir. Ahmet'in kafası fena halde karıştı. Ne diyeceğini bilemedi. Şaşırdı, tükrünü yuttu. Ama dedi. Tam o sırada bir korna sesi duyuldu. Ahmet hızla başını çevirip yolun sonuna baktı. Babasının taksisi köşeyi dönüyordu. Ahmet öyle bir sevindi ki avuza çıktığı kadar bağırdı. Baba, ben buradayım. Yokuştan aşağı doğru koşarken daha çok bağırıyordu. İleyi! Ahmet'in bir de ablası var. O da çok küçük. 5 yaşında. Ahmet'i çok kıskanıyor. Baba arabayı park edip Ahmet'i kucağına aldığı zaman o kapının eşiğinde oturmuş yağlı ekmeğini yiyordu. Babasının Ahmet'i kucağına aldığını görünce çok fena oldu. Hemen seslendi. Baba! Babası ona baktı, güldü. Zeynep, ne haber? Zeynep babasının kendisini de kucağına almasını istiyordu ama sesini çıkarmadı. Ahmet durmadan konuşuyor, anlatıyordu. Atına bindiği gibi kamçıyı bir vurmuş, atını yokuştan yukarı sürmüş çünkü orada kızılderililer varmış. Babası gülerek onu yere indirdi. Anneye seslendi. Ayşe, ben geldim. Sonra Ahmet'e sordu. Ne yaptın bakalım kızılderililere? Ahmet hemen kılıcını vurduğu gibi hepsini kestiğini söyleyebilirdi ama kaşlarını çatarak bayır yukarı evlere doğru baktı. Penceredeki kadın ona bakmıyordu. Yoldan geçen biriyle konuşuyordu. Ama olsun ya duyarsa? Hem zaten o sırada ekmeğinin son lokmasını ağzına atan Zeynep kalkıp babasının yanına geldi. Onun elini tuttu. Bahçedeki sandalyeye oturan babası bu kez de onu kucağına aldı. Bu Ahmet'i fena halde kızdırdı. O da geldi babasının öbür dizine çıkıp oturdu. Zeynep'e de bir tekme attı. Zeynep de yumruğunu kaldırdı. Tam Ahmet'in kafasını indirecekken baba elini tuttu. Yoksa Ahmet yemişti yumruğu. Babası gülüyordu. O sırada bahçeden doğru gelen anne rahat durun bakayım hadi inin aşağı babanız yorgun diye seslendi. Zeynep suratını asarak babasına çok daha sokuldu. Baba dedi yalan söylüyor işte orada kızılderililer yok. Ahmet bağırdı yava işte hiç de bile yok deli hem o at değil sopa değil mi ama baba ha? Ya be at o benim atım o değil mi baba? Baba gene güldü hem de çok güzel bir at o doğru bir at. Gördün mü nasılmış beyaz benim atım değil mi baba? Hadi beyaz olsun bakalım. Zeynep babasının kucağından indi. Çok kızmıştı. Hırsından gözleri dolmuştu. Bahçede çamaşır asan annesine koştu. Bağırdı. Anne be Ahmet hep yalan söylüyor. O at değil sopa işte. Anne de güldü. Bilmem ki dedi. Zeynep artık dayanamadı. Herkes Ahmet'ten yana çıkıyordu. Birden avızı çıktığı kadar ağlamaya başladı. Ya benim karnım ağrıyor. Anne gene güldü. Oturma yere entarin kirlenir kız. Daha yeni giydin hınzır. Ahmet anlata anlata bitiremiyordu. Atıyla yaşadığı serüvenleri. Yokuş yukarı bir sürmüş atını ağaçların arasından koşmaya başlamış. Çünkü oralarda hiç ağaç yokmuş. Dağın tepesine gelmişler. Orada bir deniz varmış. Denize bir girmişler. Öyle güzel yüzmüş ki Ahmet hem kolluk da takmamış. Sonra atına binmiş. Ağaçların arasındaki kızılderilileri aramaya başlamış. O sırada anne de babanın yanına gelmiş. Ahmet'e aman yeter hadi bakalım. Of bu ne çene dedi. Sus bak babanla konuşmamız lazım. Ahmet hemen tepinip ya diye bağırmaya başladı ama annesi poposuna şapkayı indirince tekmeyi basıp kaçtı. Annesi başını sallayarak babaya baktı. Bak bu senden yüz buluyor dedi. Sonra başa çıkamayacağız azdırma bunu. Baba eve girmek için kalkarken esneyerek yerindi. Sonra dokunma benim oğluma aslan o. Bak değnekten atıyla ne biçim serüvenler yaşıyor. Televizyonda gördüklerini olduğu gibi yazmış vallahi kafasına. Azıcık karıştırıyor ama bu da. O daha 3 yaşında. Sonra baba yatmaya gitti. Çünkü o gece çalışıyordu. Anne sabahtan beri iş yapmaktan yorulmuştu. Bahçedeki sıraya oturdu. Uzaktan iki çocuğuna baktı. Ahmet güneşte pırıl pırıl rengarenk parlayan bilyeleriyle oynuyordu. Eli yüzü kir içindeydi ama çok keyifliydi. Kendi kendine bağırıyor, konuşuyor, gülüyor, eğleniyordu. Anne duvarın üzerinde öylece oturan Zeynep'e seslendi. Zeynep gel yanıma. Zeynep duvardan indi Ahmet'in yanından geçerken o bilyeler benimdi bakalım dedi. Ahmet hiç aldırmadı. Baş parmağıyla orta parmağını birleştirip kırmızı bir bilyeyi fiskeleyip fıydırdı. Kırmızı bilye gidip hem yeşil hem sarı bilyeyi vurdu. Ahmet bağırdı. Komutanım hücum! Sonra orada öylece dikilmiş olan bakan Zeynep'e yan göze baktı. Onlay bilye değil anladın mı? Onlay bir defa şey. Onlay denizaltı akıllı. Zeynep bağırdı. Ya denizaltıymış aptal. Onlay bilye. Ver bilyelerimi. Ya anne kızdı. Şşşt baba uyuyor. Susun bakayım. O sırada baba evden bahçeye çıkıyordu. Uyumuyorum dedi. Bir iki lokma bir şey hazırla da yiyip yatayım. Anne kalkarken baba onun omzuna şakacıktan bir yumruk attı. Bu oğlan bana benziyor. Derya gibi. Kız da sen. O da senin gibi çakal. Anne onun şakalarına hiç kızmazdı. Hadi oradan dedi. Oğlun da senin gibi dalgacı. Eve doğru yürürken kendi kendine güldü. Keşke bütün insanlar böyle dalgacı olsa diye düşündü. Eski babam. Tarık Tursun K. Babamı uzun boylu görmüşlüğüm yoktur. İyi adam mıydı, kötünün kötüsü müydü pek bir şey diyemeyeceğim. Çocukluğunda herkes babasını delice sevmiştir. Ben de severdim babamı. Bolluk yıllarıydı üstelik. Maliyede memurdu. Akşamları annem taraçaya bir masa hazırlardı. Taraçadan şehir ayaklar altındaymış gibi görünürdü. Kalın sıcak bir sesle şarkı söylerdi baba. Annemin kadehine rakı korken eli titrer, işlemeli masa örtüsünün pilelerine rakı dökülürdü. Babam annemin bu acemiliğine kalın kalın gülerdi. Babam evini, karısını, iki çocuğunu bırakıp gittiği zaman 7 yaşındaydım. İlk okula gidiyordum. Sonbahardı. Okul önlüğüyleydim. Gülsefa Hanım'ın oğlu, sonra Doğa, Remzi, bir de ben. Dringo oynuyorduk bahçede. Babam geldi. Belki daha önceleri gelmişti de biz farkında değildik onun. Bahçeyi kuşatan taş duvarların bir ucundaydı. Nar ağacının dibinde durmuştu. Bize bakıyordu. Dringo yüzünden Doğa'yla çatıştık. Sövdüm. Babam duvardan geçti. Yanımıza geldi. Titriyordum. Doğa 3 dringamı almıştı. Anasına sövmüştüm. O arada babam olmasaydı Doğa beni döverdi. Biliyordum. Niye dövüşüyorsunuz bakayım dedi babam. Doğa kinle baktı bana. Anama sövdü benim dedi. Ver dringalarımı benim dedim. 3 dringamı aldı. Benim de onlar. Doğa'nın omzuna büyük bir adammış gibi arkadaşlarmış gibi Doğa'yla elini koydu. Bembeyaz bir eldi babamın eli. Kadın eline benzer ince uzun ama etli bir eldi. O senin küçüğün Doğa dedi. Hem bir daha böyle ayıp şeyler söylemeyecek. Bana döndü değil mi dedi. İstemeye istemeye evet dedim. Önlüğümün cebinden bütün diringalarımı aldı. Doğa'ya verdi. Doğa diringaları aldı, kaçtı. Deli oldum. Niye verdin diringalarımı ona? Dedim. Yüzü aydınlık içindeydi. Parlıyordu. O pis şeylerle oynama bir daha, dedi. Ama öbür çocuklar oynuyor. Oynasın onlar. Sen oynama. Sen okula gidiyorsun. Onlar gidiyor mu? Gitmiyor. Gördün mü? Okula giden çocuklar diringa oynamaz. Ne oynarlar peki? Okurlar. Derslerine çalışırlar. Oynamazlar. Hiç diringa oynamazlar mı? Hiç oynamazlar, dedi. Elimden tuttu. Gülsefa Hanım'ın zeytinliklerine doğru çıktık. Babam lacivertler giymişti. Gömleği mavi beyaz çizgiliydi. Kravatı yoktu. İncir ağacının altına gelince durduk. Liman uzayıp giden deniz, deli deli koşan körfez vapurları incirin aşağısından olduğu gibi görünüyordu. Babamla yan yana oturuyorduk. Dizi dizime değiyordu. Tabakasını çıkardı, cigara yaktı. Gözleri karartı içindeydi. Cigarasını görmediğim bir çeşitte yakmış, içiyordu. Baba, dedim. Baktı. Beni görmeden baktı ama. Ne var? Dedi. Hiçbir şey söylemedim. Sustuk. Çatalkaya'nın oralardan körfezin bitim noktasında bir gemi başını almış gidiyordu. Acaba nereye gidiyor bu gemiler? Hangi gemiler? Dedi. Limandan soluk soluğa yeni çıkmakta olan bir başka gemiyi parmağımla gösterdim. Kız gibi bir gemiydi. O mu? Dedi. O İstanbul'a gidiyor. Gerçekten de İstanbul'a gitmiyor olabilirdi. Başka bir ülkeye, adını hiç duymadığım bir şehire, başka bir İstanbul'a da gidebilirdi. Babam yalnız İstanbul'a gidiyor demişti. Görsen, dedi. Çok güzel bir şehir. Camilerle dolu, insanlarla dolu bir şehir. Buradan da güzel mi? Elbet güzel, dedi. Çarşıları daha kocaman, vapurları daha büyük. Sonra denizin üstünden geçen köprüleri var. Nasıl yapmışlar o köprüleri baba? Basbayağı, büyüyünce gidersen İstanbul'a, görürsün. Bizim eve bitişik, Remzilerin evinden bir adam çıktı. Gidiyorken bizi gördü babamla. Hey, dedi. Babam oturduğu yerden cigaralı elini kaldırıp salladı. Remzi'nin babasıydı. Ne yapıyorsunuz orada? Oturuyoruz, dedi babam. Adam güldü. Biz niye gitmiyoruz İstanbul'a? Dedim. Gitmiyoruz işte, dedi. Burası daha güzeldi ondan mı? Ondan değil ama, dedi babam. Gitmiyoruz işte. Peki sen gitmek istemiyor musun hiç? Dedim. İstemez olur muyum? Kim istemez gitmeyi oraya? Bakıştık. Gözlerindeki karartı çoğaldı. Kopkoyu oldu. Niye gitmiyorsun madem? Dedim. Çenesi eğrildi, dişleri sımsıkı. Gideceğim, dedi. Sevindim. Beni de götürür müsün baba? Olmaz, dedi. Niye? Küçüksün sen, sana kim bakar orada? Annem de götürürüz. O gelmez. Ben sana hiç yük olmam, çalışırım ben de. Yarım yarım güldü. Okulunu bitirmen lazım senin. Abin gibi yarım bırakmamalısın. Okursan büyük adam olursun. Yerden bir taş aldım. Remzilerin evinin kiremitlerine doğru var gücümle attım. Ben okumak istemiyorum ki. Büyük adam olmak da istemiyorum. Seninle İstanbul'a gitmek istiyorum. Tuttu. Koluyla beni sardı. Saçlarımı okşadı. Damarlarımda akan kanın gümlü vuruşunu duydum. Babam kesik kesik. Ben gittiğimde seni aldırırım yanıma, dedi. Yüzüne baktım. Soğuktu. Üzerine kararlı, yapacağını yapacak insanların hali vardı. Sahi beni de yanına aldırır mısın baba, dedim. Aldırırım tabii, dedi. Hele bir gideyim. Ne zaman gideceksin sen? Bilmiyorum, dedi. İstanbul'a giden gemi açıktan gidiyordu. İncecikten, çizgi gibi bir yol ardı sıraydı. Babam o gemideydi. İstanbul'a gidiyordu. Ben kalmıştım. Yalnızdım. Kolundan çektim. Gitme, dedim. Gitme sen. Sesim titriyordu. Kendimi sınırsız küçülmüş, zayıflamış hissettim. Gitmezsin değil mi, dedim yeniden. Ağzı eğildi, ağlayacak sandım. Yüzünü vurdu. Gitmem, dedi. Ne yapacağım gidip İstanbul'a? Sesi sesim gibiydi. Sonra ağlamaya başladım. Boğazıma yumruk yumruk bir şeyler gelmiş oturmuştu. Sıcaktan ağlıyordum. Elinin tersiyle gözlerimi sildi. Yüzümü avuçladı. Ağlama, dedi. Yakışır mı sana ağlamak? Yeniden gözlerimi sildi. Kocaman adamsın sen. Çocuk musun artık? Sustum. Önce kalktı, beni de kaldırdı. Annen aramasın seni. Merak eder sonra. Zeytinliklerden vurduk. Yavaş yavaş indik. Biz indikçe deniz, liman, vapurlar yükseldi, yükseldi. Sonunda göremez olduk. Çocuklar bahçedeki nar ağacının altında oturuyorlardı. Babamı görünce hepsi ayağa kalktılar. İbrahim babamın üstüne geldi. Babam durdu, ben de durdum. Ne o? Dedi bana. Hayit Bey amca, dedi. İbrahim arkasını bıraktı. Hı? Dedi bana. Şey, oğlum beni dövdü bugün. Babamın hemen kaşları çatıldı. Niye dövdü seni peki? İbrahim dudağını büktü, omuzlarını indirdi, kaldırdı. Hiç, dedi. Ne bileyim, dövdü beni. Kendi ebe olmuyor, beni ebe yapıyor hep. Babam, öyle mi? Dedi bana. Başımı eğik, öyle, dedim. Babam, ben de onu akşama döverim, dedi İbrahim'e. Kulaklarından duvara çivilerim, bir daha seni dövemez. İbrahim sevinç içinde ötekilerin yanına gitti. Babamla önlerinden geçtik. İbrahim'e, sana sormazsan bunu ben, dedim. Dilimi bir karış çıkardı arkamızdan. Yokuşun başına geldiğimizde babam elimi bıraktı. Eli elimde terlemişti. Ne diyecek diye bekledim. Elimin ıslaklığını önlüğümde sildim. Önüm de çömeldi. Önlüğümün iki yakasını kavradı, bir araya getirdi. Sonra yeniden düzeltti. Artık büyüdün. Kocaman adamsın artık sen. Mahalle çocuklarıyla dövüşmeyi, dring oynamayı bırak. Derslerine çalış onların yerine. Okursan adam olursun. Anladın mı? Anladım, dedi. İnsan okumazsa ya çöpçü olur ya da iki ipli hamal. Yanaklarından öptü. Dudakları kuru, ateşçe sıcaktı. Öptüğü yerler iki kav düşmüştü. Cebinden bir 10 kuruş çıkardı. Avucuma sıkıştırdı. Al bu parayı. Ama sakın dringi alma. Yarın pazar. Sinemaya gidersin. Kavrulmuş fındık alırsın geri kalanınla. Ardından bir baka kaldım. Koşar gibi bir kere olsun dönüp bakmadan yapıcı oldu yokuşunu hızlı hızlı indi. Namazgaha giden yolda kıvrıldı. İçim ezik, küskün, hınçlı çocukların yanına döndüm. İbrahim beni gelirken gördü. Evlerine kaçtı. Bodrum'daki hazine. Adnan Özyalçıner. Babam iyi bir demirci ustasıydı. Demiri saatlerce harlı ateşin içinde tutar, kepçe gibi büyük demir potalarda eritirdi. Akkor haline dökülen, şerbet kıvamında eritilen demirden yeni yeni eşyalar, kullanışlı, yararlı nesneler yapardı. Parkları çeviren renk renk parmaklıklar onların ürünüydü. Çiçek işlemeli kocaman kocaman demir kapılar da onlarındı. En güzeli parklardaki bütün salıncaklar onların elinden çıkardı. Bu güzel iş uzun sürmedi. Savaş yılları gelip çatınca ortalıkta demir kalmadı. Hepsini savaşan ülkeler toplayıp tank, top, tüfek, bomba yapımında kullandılar. Eski çiviler bile toplanıp silah yapıldı. Ortalıkta bir tek paslı çivi bile kalmayınca babamın fabrikası kapandı. O da işsiz kaldı. Küçük evimizde annem el makinesinde mahalledekilere ufak tefek dikişler dikerek geçimimize yardımcı olmaya başlamıştı. Babam da çok geçmeden bir fabrikada dokumacılık işi buldu. İşi bilmediğinden fabrikaya çırak işçi olarak girdi. Bu yüzden aldığı para çok azdı. Annemin dikiş dikerek yardımcı olması da yetmiyordu. Savaş yıllarında her şey ateş pahasıydı. Okulda doğru dürüst defter kalem bulamıyorduk. Kalemin kurşunları sertti. Silik yazar kağıdı yırtardı. Defterlerin kağıtları ise samandan beterdi. Renkleri neredeyse siyahtı. Çerçöpten yapıldığını söylüyorlardı. Silgi hiç yoktu. Çünkü bütün silgiler eritilip savaş için kamyon lastiği yapımında kullanılıyordu. Bir gün babam eve büyük bir sevinçle geldi. Elinde küçük küçük kese kağıtları, gazete kağıdından fişekler vardı. Kız kardeşimle ben önce leblebi çekirdek sandık. Elinden almak istedik, vermedi. Bunlar tohum, bahçeye ekeceğiz, dedi. Biz yüzüne şaşkın şaşkın bakarken annem, efendi ne tohumu ne bahçesi, diye kızdı. Basbayağı tohum işte. Bildiğin sebze tohumu. Ispanak, lahana, pırasa, havuç hepsinden var. Karnımızı bedavadan doyurmak için. Yazında biber, domates, fasulye, patlıcan eker, gül gibi geçinir gideriz. Nane maydanoz ekmeği de unutma. Efendi, bunların yetişip bizi doyuracak hale gelmeleri günler, aylar alır. Hem ektiğin yerde bu dediklerin yetişir mi bakalım? Neden yetişmesin? Bahçe dediğim bir avuç yer. Güneş yüzünden geçip giderken alttaki toprağa değmiyor bile. Annem doğru söylüyordu. Evin arkasında küçücük bir bahçemiz vardı. Hep karanlık olurdu. İçinde bir erik ağacı vardı. O da cılız mı cılızdı. Ağaç ekşi mi ekşi erikler verirdi. Yeşilken yolunmazsa üst dağlarda kayanlar güneşi görünce sararır, tatlılaşırdı. Annem de onları toplar, hoşaf yapardı. Bahçeden elde edebildiğimiz tek gelir o pırtlak eriklerdi. Yoksa bahçenin toprağı hep nemli olduğundan solucanla doluydu. Orada oynamazdık bile. Sokak daha güneşli olduğundan sokağa çıkardık. Bütün bunları babama anlatmak olanaksızdı. O kafasına koymuştu bir kez. 5 kuruş harcamadan bahçedeki sebzelerle bizi doyuracak, daha sonra bahçeye biçilecek arsayı da bostan haline getirerek çıkardığı ürünleri komşulara satıp para kazanmaya bile başlayacaktı. Ertesi gün pazardı. Bütün aile bahçede toplandık. İlk kazma toprağa vuruldu. Nemli toprağın altından kıvıl kıvıl solucanlar çıktıysa da babam aldırmadı. Bir daha vurdu kazmayı. Bu kez alttan kiremit parçaları çıkmaya başladı. İkinci, üçüncü kiremit parçasında babamın gözleri parladı. Heyecanla, ''Burada hazine var çocuklar.'' dedi. Kiremit parçalarını eline aldı. ''Bunlar kırılan altın dolu küpün parçaları. O zaman altınlar da burada.'' Babam kikir kikir gülerek ellerini birbirine sürttü. Kardeşimle ben birbirimize sarılarak ''Yaşasın, zengin olduk.'' diye bağırıştık. Cılız erik ağacının çevresine döndük. Babam sessiz olmamız gerektiğini öğütledi. Onun da heyecandan içi içine sığmıyor ama belli etmek istemiyordu. Annemse halimize için için gülüyordu. Kocasının iyimserliği, sınır tanımayan hayalciliğini bildiğinden gerçeği çat diye yüzümüze vurdu. Üçünüz de delirmişsiniz. O kiremit parçaları Fatih yangınında yanan evlerden kalma. Buraların eski yangın yerleri olduğunu, oturduğumuz evlerin yanan evlerin üstüne yapıldığını biliyorsunuz. Altını nereden çıkardınız? Bilgiçliğim tuttuğundan annemin sözüne karıştım. Ama buralarda Bizanslardan kalma dehlizler, mağaralar da var. Bunu sen de biliyorsun. Yangın onlara bir şey yapmamış. Hazine niçin olmasın? Kız kardeşim ben sözümü bitirir bitirmez atıldı. Hem öyle mağaralar varmış ki buradan giriyorsun da ta yeni kapıya deniz kıyısına çıkıyorsun. İçinde kim bilir ne hazineler vardır. Babam anneme işte gördün dedi. Çocuğunu okutup adam etmenin yararı bu. Tarihsel olarak burada hazine bulabileceğimizi sana da bana da kanıtladılar. Aferin benim çocuklarıma. Annem hayalimizi büsbütün yıkmak istemediği için aman sizde ne haliniz varsa görün ben karışmıyorum diyerek içeri girdi. Babam bahçeyi bütün bir gün kazdı. Kaza kaza bodruma ulaştı ama oraya ulaşırken mutfak duvarı orta yerinden göçtü. Mutfakta toprağa gömülü olan su küpümüz parçalandı. Babam bodrumu hızla kazıyor, bodrumdaki çukuru durmadan derinleştiriyordu. Çukurdan çıkan toprağı 2 küçük pencereden kürekle atarak sokağa yığıyordu. Soranlara da bodrumu düzelttiğini söylüyordu. Bir süre sonra sokaktaki çocuklar toprak tepeciklerini karıştırmaya, üstünde oyun oynamaya başladılar. Tüneller açıyor, topraktan evler, kentler kuruyorlardı. Akşam oldu, sokak lambaları yandı. Çocuklar hala toprakla oynuyordu. Bir ara toprağı en çok karıştıran çocuklardan birinin ''Para buldum, para!'' diye bağırması üzerine babam bodrumdan kanter içinde fırladı. Sokak lambasının altındaki çocuk ışıkta parayı evirip çeviriyordu. Babam çocuğun üstüne atılarak ''Ver bakayım altınımı!'' deyip parayı bir anda kaptı. Çocuk lambanın altına çöküp ağlamaya başladı. Babam paraya baktı. Küflenmiş nikel bir onluktu bu. Dudak bükerek parayı çocuğa verdi. Çocuk sustu. Doğrusu büyüklüğü bir altın kadardı. Herkes kanabilirdi. Düşüne düşüne bodruma indi. Babam bodrumu gene kazdı. Çıkan toprağı sokağa yığdı. Toprağı karıştıran çocuklar başka mahallelerden gelenlerle birlikte gece karanlığında birkaç nikel onlukla 1-2 küçük bakır ufaklık daha buldular. Kız kardeşimle ben de buldum. Öteki çocuklar gibi biz de bakkala koşup leblebi çekirdek, kuş lokumu, akide şekeri, karameli aldık. Bodrumdan çıkan hazine bu kadarla kaldı. Onları da daha önce biz kız kardeşimle ikimiz yukarıdaki odanın tahta aralarından düşürmüş karanlık bodrumda yitirmiştik. Şimdi buluyorduk. Evi baştan aşağı kazdıktan, delik deşik ettikten sonra. Zaten babam da hazine uğruna her yana alt üst olan evi yeniden düzenleyip onarmaya yanaşmadı. Olduğu gibi sattı. Biz de kiracı olarak başka mahalleye taşındık. Beyaz Baba, Bekir Yıldız. Dananın başını ayak altından aldılar. Derisi soyulmaya başlayınca buharlar çıktı. Hoşan soğuktan morarmış, küçük, sahipsiz ellerini az daha götürüp et kokan buharlar içinde tutacaktı. İtildiğinde silkelenip duvarın dibine çömeldi. Geçen bayram babasının Suriye'den getirdiği ceketin içine ellerini çapraz yapıp soktu. Üşümesini dindirebilmek için büzülüp önce arkaya sallanmaya başladı. Dananın başına yakındı. Bir süre solmakta olan iri gözlere baktı. Babasını bu kesik başın yanında görür gibi oldu. Yüreği tek kanatla uçmaya çalışan kelebek gibi çırpıntılıydı. ''Geliyen babey'' dedi içinden. ''Bugün göreceğim seni.'' Ula Hoşan, babası değildi bağıran, kirvesinin yanına koştu. Ver elini öpüm. Kurban etinin kanlandırıldığı eli dudaklarına götürdü. Birkaç köşe dönünce durdu. Bir elinde kirvesinin verdiği para, öteki elinde et vardı. 9 yaşındaki Hoşan'ın sıska bedeni durduğu için daha çok karlanıyordu sanki. Otururken eti kucağına bıraktı. Şalvarının cebindeki bayram paralarını avuçların içine aldı. Kirvesin verdiği son 2,5'la birlikte 28 lirası olmuştu. Paraları cebine koydu. Gelemeyen babey dedi. Geleceğim babey dedi. Gidiş param tamamdır. Dönüşme Allah kerim. Çok uzaktaki trenin düdüklerini duydu. Bu sesi Hoşan'dan başka hiç kimse duymadı belki de. Hoşan da aylardan beri trenin gelip gidişini izleyen. Bu trendi çünkü. Hoşan'ı babasına götürecek olan. Fırladı yerinden. Kucağındaki et yere düştü. Alıp temizledi karları. Emmime gidip elini öpmüşem. Bayramlığımı almışam. Haç evine uğrayıp Haşime ninenin de elini öpmüşem. Önceden 8 liram vardı. Kirveme şimdi uğramışam dedi yutkunarak. He babey, candan arkadaşın abit kalmıştır. Abit emmimin evi uzak. Tüd. Nasıl döneceğini inceleyip sık dokumadan istasyona doğru koşmaya başladı. Kara batıp çıkan lastik ayakkabıları küçücük izler bırakıyordu gerisinde. 3-5 kişi vardı sırada. Yandan sokuldu. Buharlı soluyla gideceği yerin fiyatını bir kez daha sormak istedi. Memur tersledi Hoşan'ı. Gene mi sen? He, gidip babamı göreceğim. Bu kaçıncı soruşun Gevat? 16 lira. 16. Çekil tren geldi, gelecek. Dışarıya çıktı Hoşan. Trenin geleceği yola baktı. Yavaşla kurbanım dedi. Dur aralıkta dedi. Eksiğim az kalmıştır. Biletimi elime geçirince dur önümde. Biletim. Elindeki eti gördü. Avuçların içinde atıp hoplattı. Etimiz var aney. Etimizi getiremeyem aney. Param yetmiyor aney. Bir bayram daha bekleyemem. El vicdan. Babamı çok özlemişem. Gitme mi değilsiniz? Vay ben aklımda çok yaşayam. Bak aney oğlun Hoşan'ı düşünmüştür. İçeride dışarıda fır dönmeye başladı Hoşan. Bir tanış arıyordu. Uzaktan da olsa yapışacak eline. Tanışın düşmanı bile olur dedi. Hoşan kendi kendine. Bayram değil midir bugün? 4 lira eksiğim kalmıştır. Ula Hoşan aklını başına topla. Tren geldi gelecek. Dönüş yerinde ararsan tanışın dostunu düşmanını. Emmi ver bir bilet. Gidiş olsun. Biletini bir güvercini bir kuzuyu okşar gibi okşadı. Şalvarın diz kapağının altına varan cebine eğilip yerleştirdi. Babaya geliyem. Söyle elimdeki eti senin hayrına kime verim? Kurban etine bir yoksul aradı. Tren dediğim böyle hızlı mı gidermiş? Babeylerine kavuşacak çocuklar. İlkin sevinçlerinden uçacak gibi olur. Sonra gözlerinden yaşlar mı akarmış? Babeylerini her gün görenler bilebilir miymiş böylesi işleri? He? Ben senin sadık uşağınan babey. Hele bir bayram gelsin, hele el öpmeler paralı olsun, seni görmeye geleceğim demiş miyem, dememiş miyem? Uy beni babama kavuşturan trene, trenin şu camla penceresine kurban. Aha trenin öbür penceresi Suriye, bu penceresi vatandır. Her kaçağa çıktığında buralara mı gelirdin babey? Ne dediydi Şehmuz emmi? Trene binmelisen. Binmişem işte. Vatandan yana bir pencere bulmalısan. Bu pencere benimdir he mi? Uy dışarı içeri yapan pencerenin camına can feda. Gözlerini hiç kırpmamalısan. Gözlerini kırpanın gözü çıksın Şehmuz emmi. Bozkırın bitmesini beklememelisen. Tren yavaşlıyor Şehmuz emmi. Bir ağaç gelir yokuş aşağı. Ağacı görmüşem emmi. Emmi senin tarifine kurban. Ağaçtan sonra bir direk gelir. Bayrağımız vardır çekilmiş. Bayrağımıza da kurban. Karakol. Tren düdük çalar. Tren düdük çalıyor Şehmuz emmi. Tutmalısan soluğunu. Soluksuz an babama hayran. Oralarda sırtımız kaçak yüklüydü. Kaçakçaya kaçak cincik boncuğuna kurban. Rahmetli babayın gözü karanlıkta görmezdi yavru. Babayın gözü aydınlıkta da iyi görmezdi yavru. Babanın yarım gören gözlerine bin heyran. Yarım göze aldanıp hayıflanmayasan Hoşan'ım. Nice iyi gören gözler de gitmişti bu yolda. Sen gözlerini şimdi iyi aç Hoşan. Baban oralarda olmalı. Tarla vardır. Mayının üçü beşi bir arada. Tarla vardır. Mayının yüzü bir arada. Hemen hemen oralarda. Tren geçti geçecek. 100.000 mayının döşendiği kocaman bir tarlanın orta yerindedir. Şansın ola da kar fırtına olmaya, güneş vurmaya. Babayı görecek gözlerine. Hava hoş. Hava zümrüt gibi buralarda. Şehmuz emmi. Nasıl düşmüşse toprağa öyle durur babay yavru. Çürümüş toprak olmuş sanma. Duyduğumuz pervanesi tepede uçakla kireç dökmüşler üzerine. Beyazdır babayın rengi. Sağına soluna gerine bakmayasan. İlkin trenin gidişine çevir gözlerini. Yığma taşlar gibi tümsek gördüğünde mimlemelisen onu. Tren gidince biraz daha beyaz olunca tümsek aha babam demelisen orada yatana. Şunun şurasında kaç ay oldu daha? Uy Şehmuz emmi yoksa şu görünen tümsek midir babam? Bir de beyazlanırsa eğer. He geliyem işte babey. Ahtım olsun bir büyüğüm bir bıyıklarım terlesin hele. Kaçağa gidip geldikçe toplarım kemiklerini. Yağarım anamın önüne. Kurban tren yavaşla biraz. Olsa olsa o tümsektir benim babam. Bilet, kontrol. Horozlar, onat, kutlar. 20 dakika varmış büyük anne dedi çocuk. Yaşlı kadın başını salladı ve sulanmış karataş döşemeli avlunun kiler kapısına açılan kuytu köşesine gözlerini dikip beklemeye başladı. O kiler kapısından gizli bir serinlik yayılıyordu ortalığa. Taş döşeme avlu üstüne su yerine kolonya dökülmüş gibi bu hafif akşamüstünü serinliğinde ürperiyordu. Kenarlarda, ayak basılmayan yerlerde taş aralıklardan yeşil otlar ve aslan ağızları fışkırmıştı. Bir kedi sinirli ve kırık çizgiler gibi sıçrıyor, ağzının yanıyla otları çiğnemeye çalışıyordu. "Karnı ağrıyor!" diye bağırdı çocuk. "Karnı ağrıyınca çimen yer kedi." Bunu kendi deneyleri sonucu öğrenmiş gibi sevinçliydi. Elindeki delikli kuruşları bir yana fırlattı. Gitti, kediyi boynundan, arkasından, derisinden yakalayıp kaldırdı. Hayvan büzüldü. "Bırak oğlum onu!" dedi yaşlı kadın. "Git bir daha sor, kaç dakika kalmış?" "Şimdi sordum," dedi çocuk. Kedinin ağzına zorla çimenleri sokmaya çalıştı. Döşeme suyun cızırtılarla soğuttuğu ağır bir taş gibi buğu içindeydi. Gökyüzünden sürüyle şeytan tüyü uçup gidiyordu. Biri avluya indi, duvarlara süründü, yuvarlandı. 20 dakikayı uzun bir yokuş gibi ağır adımlarla yürüyen kadın gözleriyle tüyü süzdü. Tüy bir sıra duvarlarda yuvarlandıktan sonra yere indi ve birden döşemenin ıslaklığına tutuldu. Yapıştı kaldı. Yaşlı kadın korktu. O uzun yokuşun ortasında kaldığını düşündü. "Pis!" diye bağırdı çocuk. Kediyi fırlattı attı. Kümesli iki horoz sanki tam bu an için hazırlanmışlar gibi gürültülü bir kavgaya başladılar. Yaşlı kadın yokuşu yürüyüp çıktığını gerilerde kalan bu iki tanıktan anladı ve sevindi. Açlık hafifçe başını döndürüyordu. Midesinde kocaman bir kese kağıdının havayla şiştiğini, çeperlerine dokunduğunu, yukarı doğru çıktığını duyuyordu. Yıllardır her Ramazan 30 günün birini bile kaçırmaksızın dayandığı bu açlığı bugün ilk olarak duyduğunu sandı. "Şunun şurasında 20 dakika kaldı," diye düşündü. Şu 20 dakika bir geçse, "Hadi oğlum," dedi. Çocuk isteksiz bir yüzle kapıya kadar gitti. Sonra birden aklına gelmiş gibi sevinçle döndü. "Gitmesem daha iyi olur. Annem gel şimdi gelirler. Babamda saat var," dedi. Büyük annenin canı sıkıldı. "Şimdi gelirler mi onlar?" diye geçirdi içinden. "Belki de yolda açarlar oruçlarını." Ama çocuk kapıya gitti. Açtı ve eliyle koymuş gibi annesiyle babasını orada buldu. "Ben demedim mi?" dedi annesine. "Ne dedin?" "Sizin şimdi geleceğinizi." "Nasılsın anne?" dedi adam. Yorgundu. Belki biraz da şefkat duygusu vardı yüzünde. Yaşlı kadın kısaca, "İyiyim," dedi. "Kaç dakika var?" "8. Acıktın mı?" İhtiyarlık oğlum, dayanamıyorum artık." 500 sayınca top atılacak," diye bağırdı çocuk. Saymaya başladı. Dipteki kapıdan bir serinlik yaladı geçti ortalığı. Aslan ağızları biraz daha açıldılar. Bahçe musluğu şırıltıyla akmaya başladı. Eski bir cami avlusunun kenarlarına otlar bürümüş bir mescit havuzunun sessizliği geldi. Kıvrıldı, uzandı. Çocuk küçük, gümüş saplı anahtarlar gibi sayıları bir yana yığıyordu. Yanındaki küme gittikçe çoğaldı, sofraya doğru yayıldı. 441, 442, babanın peçetesinin kenarına iki anahtar düştü. 448, 449, "Sus oğlum," dedi babası. 451, "Az kaldı baba, şimdi biter." Sonra babasıyla konuştuğu sırada geçen zamanı hesapladı ve yeniden sayarken 455'ten başladı. Ama bu hesabı yaparken geçen zamanı düşünmedi. Büyük anne bu farkı hesapladı ve top 498'de atılacak diye geçirdi içinden. Bundan kimsenin bilmediği bir üstünlük payı çıkardı. Genç kadın aceleyle sofrayı hazırladı. Oturdular. 479, büyük anne sayılarla uğraşıyordu. Açlık onu eskisi kadar düşündürmüyordu. Buna karşılık oğluyla genç karısı gittikçe sabırsızlanıyorlardı. Hatta ekmeklerini koparıp çatallarını ellerine aldılar. Çocuk küçük bir tepe gibi yığılan gümüş saplı anahtarları arasında kaybolmuştu. 488, kimseyi düşünmüyordu. Düzgün aralıklarla sayan sesi kumruların boğuk seslerine, açık musluğun şırıltısına ve testinin ağzından uzak vapurların düdüklerini yansıtan rüzgarın uğultusuna karışıyor, gökyüzüne kayboluyordu. Belki bütün bunlar o bekleyiş uzatıyor, yasağın acısını bilinçsizce artırıyor, açlıktan yorulmuş gözlerdeki küçük kıvılcımları körüklüyordu. 495, 496, büyük anne hazırlandı. Ve gök tam 498'de büyük bir halı gibi yırtıldı. Adam ve karısı hızla uzattılar ellerini. Ağızlarına birer parça ekmek alıp suyu büyük yudumlarla içtiler. Çocuk ise top sanki 500'e bir atılacakmış gibi 500'e kadar saydı. Sonra anahtarların arasından silkinip çıktı. Yemeğe meyvelerden başladı. Büyük anne birden yemeğe başlamadığını fark etti ve o anda içine usulca doluşan o kıvamlı sabır ve kıvanç duygusuna gömüldü. Bu duygu ona uzun zaman aynı cepte ısınmış rahat bir elin bildik anılarını çağırdı. Bunca yıldır her sıkıntının, her acının, nice Ramazan günlerinin sonuna gelen buydu işte. Böyle anlarda serseri rüzgarların çalkalayıp durduğu karma karışık su yüzeyinden ağır bir taş gibi dibe çöker dinlenirdi. Kim bilir, belki de bütün ömrü boyunca her şeyi bu özgürlüğü düşünerek katlanmıştı. Gittikçe sevindi ve büyüdü içinden. "Artık yağma yok," diye geçirdi. İstese elini yemeğe uzatabilirdi ama uzattığı anda bu üstünlüğü kaybedeceğini biliyordu. Öbürlerine küçümseyen gözlerle baktı. Tuhaf bir haz içinde kulaklarını kaşık çatal seslerinin ötesindeki duyulu uğultuya dikti. Daldı. Gökyüzünde dolunaya dönüşen soluk bir ay kırması yapışık duruyor, yarasalar sessiz kanat çırpışlarıyla küçük esintiler getiriyorlardı. Sonra bahçe ve uzun bacalar. Birden oğlunun sesiyle irkildi. ''Ne o anne? Yemiyor musun?'' Silkinde çıktı. Öbürü genç kadın aptalca cevap yetiştirdi. Duasını okuyor. Büyük anne kızdı. ''Bir şey okuduğum yok.'' diye bağırdı. Ve kocaman bir lokmayı hırsla ağzına attı. Yemeği hızlı hızlı yediler. Büyük anne o kızgınlık içinde sofrada ne varsa sildi süpürdü. Genç kadın sofrayı topladı. Kümesin yanındaki sedire bir örtü açtı. Bütün aile sanki yapılması ya da konuşulması gereken bir şey varmış gibi sedirin bulunduğu köşeye toplandı. Havada ışığın çevresinde sürüyle kanatlı böcek. Çocuk büyük bir yastığa dayanır gibi serin yaz gecesine dayandı. Genç kadın uzun zaman elde dolaşmaktan kirlenmiş bir kumaşa dikkatle nakışlar işliyordu. Büyük anne uzun boylu somurttu. Kimsenin yüzüne bakmadı. Sonra somurtmaya devam ediyormuş pozunu takınıp uyuklamaya başladı. Adam bu aradan faydalanıp bütün bir günü yeniden yaşadı. Sonra sıkıldı. Yavaşça anne dedi. Uyuyor musun? Karısı bu çok eğlenceli bir şeymiş gibi fıkır fıkır güldü. Büyük anne göz kapaklarını kaldırmadan usulca gülümsemeye çalıştı. Yok canım ne uyuması dedi. Sonra bir şeyler mırıldandı ve daldı. Adam sevgi dolu gözlerle takıldı. Anne dedi. Senin şu Ethem Efendi ile evlenecek diyorlar. Doğru mu? Büyük anne azıcık uyanır gibi oldu. Uyanık olduğunu ispat etmek için yarım yamalak duyduklarını tekrarladı. Ethem Efendi ya dedi. Doğru ya. Genç kadın yine fıkırdadı. Peki anne bu Ethem Efendi sana aşıkmış öyle mi? Aşık zahir oğlum diye mırıldandı büyük anne. Ethem Efendi. Sonra söylediklerini yeniden düşündü. Birden ayıldı. Sert bir yüzle. Kim Ethem Efendi diye bağırdı. Alay etmeyin benimle. Kızgınlıktan başını iki yana sallıyordu. Bu geçkin günümde söyletmeyin beni. Bırakın yahu. Adam yumuşatmak için gülümsedi. Bir yandan da önemli bir iş becermiş gibi karısına baktı. Sonra ikisi birden bilgiç bilgiç başlarını salladılar. Büyük anne artık bunamaya başlıyordu bu yargılarından. Onun bütün davranışları karşısında hiç düşünmemek gibi bir sorumsuzluk payı çıkardıklarından sevindiler. Büyük anne ise birden bağırmakla yaptığı yanlışı anladı. Herkesi gücendirmişti. Ve 100 yıla yaklaşan ömrünün şimdi ona bunca değerli görünen bir yığın deneyini artık kimseye anlatamayacaktı. Horozlar çiğ ışıkta uyuyorlardı. Onları birden uyandırmak istedi. Horozlar, hani o horozlar falan cinsinden bir şeyler geçti içinden. Sanki bir zamanlar horoz muymuş yoksa horozların içinde doğmuş, yoksa bir gece düşünde bir horoza mı binmiş, yoksa erkek horozlar, dişi horozlar, ne bileyim, horozlar, hani o horozlar, öyle bir şeyler geçti içinden. Dipteki kapıdan yayılan o serinlik gibi. Kızgınlığını, her şeyini unuttu. Oğlunu, oğlunun karısını unuttu. Horozları uyandırmak istedi. Tam bunu yapacaktı, sedir gıcırdadı ve büyük anne aile çevresinin sert kalıpları içine düştü. Artık horozları doğrudan doğruya uyandıramazdı. Bir yol bulmalıydı ama o kadar çeşitli yollar vardı ki düşündü düşündü. Sonunda en tuhafını, en olağanı budur işte diye seçti. Bir söyleme başlar gibi birinin öyküsünün sonunu bağlamak için sıkıştırdığı o beylik cümleyi bir çırpıda söyledi. Ya işte böyle. Adam ve karısı önce şaşkınlıkla baktılar. Sonra az önce verdikleri yargıyı düşünerek gülümsediler. Büyük anne bu gülümseyişten cesaret aldı. Uyuyan çocuğun yanağına bir fiske attı. Çok gülünç bir sözü tekrarlar gibi sırıtarak ''Ya işte böyle'' dedi yeniden. Çocuk uyandı, uyku sersemi bağırdı. ''Anne, ne böyle?'' Büyük anne o cümleyi çocuğu eğlendirmek için söylemiş pozuna takındı. Ağzını soytörler gibi çarpıttı. ''Vaziyet böyle'' dedi. Sonra daha gülünç bir şey yapmak istercesine kümese döndü. Çocuğa eliyle horozları göstererek ''Ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö-ö- cevap vermelerini bekledi. Horozlar uyanmadılar. Bir tavuk hafifçe gıdakladı. Adam ve karısı kıs kıs gülüyorlardı. Büyük anne fırsatın henüz geçmediğini düşündü. Yeniden "Örü öööö!" diye bağırdı. Çocuk şaşkınlıkla fırladı, kalktı yerinden. "Niye ötüyorsun büyük anne be?" dedi. Kadın kocasının kulağına eğildi. "İyice bunamış," dedi. Adam başını salladı. O anda büyük anne durumunu kavradı. Sonsuz bir gülünçlüğün ortasındaydı. Öbür yanda horozlar, "Hani o horozlar?" Zavallıydı, bitkindi. Her şey bitmişti. Bezgin bir yüzle kümese döndü. Hüzünlü ama gülümser gibi tatlı bir sesle "Uyansana çil horoz, uyansana çapar horoz." Ve horozlar o anda uyanıp ötmeye başladılar. Dayım balon olmuş. Necati Tosuner. Dayım elimden tutmuş yürüyoruz. Şubat ayında hiç böyle hava olur muymuş? Ortalık günlük güneşlik. Herkes sanki sokaklarda. Bir kalabalık, bir kalabalık. Sanki bayram var. Sanki bayram var da askerlerin geçmesini bekliyor herkes. Sonra bayram yoksa bile güneş var ya. Ben sabahçıyım. Öğleyin okuldan geldim. Baktım dayım bizde. Dedi ki, yakışıklı, nerelerde kaldın böyle? Okuldan çıkınca doğruca eve gelsen ya, dedi annem. Koşmaca oynadık, dedim. Dizine ne oldu öyle, dedi annem. Yoksa düştün mü? Dedim ki, koşmaca oynadık anne. Koşmaca oynamak iyidir, dedi dayım. Sonra bıyıklarını çekiştirdi. Sonra da dedi ki, peki kim kazandı? Hiç kimse kazanamaz ki, dedim. Koşulur. Az kalsın diyecektim ki, sen hiç koşmaca oynamadın mı? Demedim. Bir gün anneme sormuştum. Dayım niçin böyle şey, anne? Sakın bunu dayına sorma, dedi annem. Sonra çok üzülür. Sormadım ben de. Hiç kimseye sormadım. Yemekteydik. Dayım dedi ki, dersin çok mu yakışıklı? Az, dedim. Bitir de şöyle biraz seninle dolaşalım ha. Akşam yaparım dersimi, dedim. Akşam uyur kalırsın, dedi annem. Uyumam anne. Neyse çok sürmez, dedi dayım. Erken döneriz ha. Annem beni mutfağa çekti. Belki dayının parası yoktur. Şunu isterim, bunu isterim diye yolda tutturma bak. Olur olur, dedim. Dayım elimden tutmuş, yürüyoruz. Şubat ayında hiç böyle hava olur muymuş? Ortalık günlük güneşlik. Herkes sanki sokaklarda. Bir kalabalık, bir kalabalık. Sanki bayram var. Sanki bayram var da askerlerin geçmesini bekliyor herkes. Sonra, bayram yoksa bile güneş var ya. Isıtan güneş. Kentin ortasında, ana yolda yürüyoruz dayımla. Kalabalığa, hızla geçen taşıtlara, köşe başlarının bağırtkan gezgin satıcılarına bakıyorum. Sonra baloncuyu gördüm. Renk renk uçan balonlar satıyordu. Renk renk uçan balonlar. O sıra belki birazcık duraklamış olabilirim. Dayım diyor ki, balon alalım ister misin? Diyor. Yok yok istemem diyorum. Hiç balon istenilmez mi? Pek şaşıyor dayım. Niçin? Parana yazık. Niye yazık olsunmuş? Diye gülüyor. Gel hele gel. Varıyoruz baloncunun yanına. Çocuğunuzu sevindirin diye bağırıyor baloncu. Dayım bana bakıyor. Sanki söylemeye niyetlendiğini bırakıyor bir yana. Sonra soruyor baloncuya. Kaça balonlar? 2,5 diyor baloncu. Ve bağırıyor ardından. Sudan ucuz. 2,5, 2,5. Mavi mi olsun diye soruyor dayım. Nasıl da biliyor? Mavi diyorum. Mavi olsun. Dayım parayı uzatıyor. Seçiyoruz mavilerden birini. Sıcak sıcak taze taze diye bağırıyor baloncu. Gülüşüyoruz dayımla. Bir elimde balon bir elimde dayım tutmuş yürüyoruz. Balonuma bakıyorum. Dayım bana bakıyor. Balona verilen paraya hiç de yazık olmaz diyor. Pazarlık da yapmadın diyorum. Baloncular sevmez pazarlığı diyor. Dedem olsa pazarlık yapmadan almazdı diyorum. Durup gülüyoruz yine. Severdin dedeni ha? Severdim diyorum. Arkadaşımdı. Yürüyoruz. Balonuma bakıyorum. Dayım bana bakıyor. Yürüyoruz. Sonra bir de bakıyorum ki balonum, dayım şey ya, dayımın sırtı balon gibi ya, balonum. Balonum dayım olmuş. Dayım balon olmuş. Uçuyor, uçuyor, uçuyor. Dayım daha sıkı tutuyor elimi. O da ne? Herkeser durmuş, uçmuş gitmiş, balonuma bakıyor. Kaçtı gitti diyorum. Ne yapalım? Sağlık olsun diyor dayım. Ağır ağır yükseliyor balonum. Çevredekilerden kimi gülerek, kimi biraz üzülmüş gibilerden bize bakıyor. Parana yazık oldu diyorum. Hiç de değil diyor dayım. Hem sonra biliyor musun? Büyüyünce anımsarsın bunu. Dersin ki bir gün dayımla geziyorduk, balon almıştı. Elimden uçuverdi. Gülersin sonra da. Yani 2,5 lira etmez mi? Üzgünlüğüm biraz geçiyor. Yürüyoruz. İstersen dönüşte bir balon daha alırız diyor dayım. Aman istemem diyorum. Evet diyor dayım. Bir günde 2 kez balon alınırsa o zaman paraya yazık olur. Gülüşüyoruz. Babamın Sedefli Çakısı, Necati Güngör. Ne zaman, nereden gelmişlerdi mahalleye? Belli değildi. Daha doğrusu farkında olmadık. Birdenbire sanki gökten inmişler gibi oyunlarımızın içinde bulduk onları. 3 kardeştiler. 2 erkek, 1 kız. Ağızlarından sövgü sözleri düşmez, önlere çıkan herkesle hiç çekinmeden kavgaya tutuşabilirlerdi. 3 kardeş olduklarından hiçbir çocuk onlarla dövüşmeye göz alamıyordu elbet. Üstlerinden, başlarından yoksulluk akıyordu. Babaları yoktu. Anneleri evlere çalışmaya giderek ekmeklerini çıkarmaya çalışırdı. En çok da bizim eve çalışmaya gelir Nesibe kadın. Annemin işlerine yardım ederdi. Annem o yıllarda çok zayıftı. Bir yatağa düştü mü kalkması ayları bulurdu. Bu yüzden ağır işleri yardımcısız göremezdi annem. Anneleri bize çalışmaya geldiği için bana herkeslerden daha yakınlık duyar, oyunlarda beni tutarlardı. Ortancaları kısa boylu, koca kafalı İsmail benimle yaşıttı. Gözleri trahomlu, sırık gibi ince ve uzun olan Nusret ise bizden 3 yaş daha büyüktü. Kız en küçükleri. O güne dek ancak birkaç kez görebildiğim bir de abileri vardı çocukların. Siyah takım elbisesi, bembeyaz gömleği ve arkaya taralı düzgün saçlarıyla bütün gün sokağın tozu, çamuru içinde oyun oynayan o çocuklarla hiçbir ilişkisi yok sanırdınız. Nesibe kadının bu büyük oğlundan söz ederken yüzüne bir aydınlık düşer, gözlerinin içi aydınlığını verirdi sanki o an. Anlattıklarına göre geceleri içkili bir gazinoda çalışıyordu büyük oğlan. Kazandığı parayı da evlenmek için bir köşede biriktiriyordu. Anasına, kardeşlerine 5 kuruş göstermeden. Ama nedense işte Nesibe kadın oğlunun bu tutumunu yermiyor, tersine övünüyordu onunla. Çocuklarsa abilerine karşı sonsuz bir korku duymaktaydılar. Sövmeyi, konu komşunun malını çalmayı ve bir de öğlenleri bulgur pişirmeyi yasaklamıştı abiler onlara. Torbanın dibinden kalan birkaç kilo bulgurla daha uzun bir süre idare etmeleri gerekiyordu. Ama çocuklar idare etmekten anlamıyor, annelerini sıkıştırıyorlar öğlen vakti. O da dayanamayıp pilav yapıyordu onlara. Nesibe kadın abilerine söyleyerek gözlerini korkutabiliyordu çocukların. Ancak böylece ne akşam yemeği vaktine dek oyalayabiliyordu onları. Ağıllı yılandan korkmayan bu çocukların abilerinden nasıl korktuklarını bir türlü anlayamazdım o zamanlar. Yalnız kimi zamanlar evden peynirli ekmek ya da bir iki yumurta aşırır, hep birlikte öğlen yemeği kurardık. O zaman çocuklar bana daha bir sevecen davranırlardı işte. Evden aşırılmış şeylerle kurulan bu gizli sofra bana daha da coşkulu bir serüven gibi geliyordu. Buna karşılık Nusret de bana taze söğüt dalından düdükler yapardı. Onun ince parmakları hepimizinkinden becerikliydi. Yaş kabuğu bozmadan yağdan kıl çeker gibi ayırırdı elindeki çubuğun odununu. Hiçbirimiz onun gibi ustalıkla yapamıyorduk bu işi. İnce ve yaş söğüt dalı kabuğu bildiğimiz zurnadan daha kaba bir sesle yeri göğü inletiyordu artık soluklarımızla. Yine böyle bir gündü. Evden babamın anıdır diye esirgeyip kullanmadığı sedef saplı çakıyı aldım yanıma. Sonra gidip Nusret'i buldum. Söğüt dalından düdükler yapmak için. Nusret'in de bir huyu vardır. Canı bir şey yapmak istemedi mi, öleceğini bilse parmağını oynatmaz, oturduğu yerden kıpırdamazdı. İlkin, bu sabah yağmur yağdı, bahçe çamurludur, oraya girilmez diye tutturdu. Ardından, yanımda bıçak yok, dal kesemem diye ekledi. Bahçe girilmeyecek kadar çamurlu değildi. Bıçak yokluğunu öne sürmesin diye de babamın çakısını almıştım yanıma. Nusret sedef saplı ışıl ışıl çakıyı görünce yumuşadı. Çakıyı aldı elimden, evirdi çevirdi. Okşuyordu sanki. Ben hadi gidelim demesini bekliyor ve sabırsızlanıyordum. Ama o bir türlü yanaşmıyordu. Bu çakı bende kalsın dedi sonunda. Koyuncuoğlu'nun bahçesinde çok düzgün söğüt dalları var. Ben gizlice keseyim onları. Gelince burada birlikte yaparız düdükleri. Çok güzel düdük çıkar o dallardan. Ben de geleyim seninle. Yok olmaz dedi Nusret. Gören olursa kovalarlar bizi. Kaçamazsın sen. Birlikte yakalanırız, o zaman da abim döver beni. İnandım ona. Başka çare de yoktu. İyiydi Nusret. Beni severdi. Çakıyı cebine atmış, gülüyordu bana bütün içtenliğiyle. Eve gidip onun taze, düzgün, hemen soyulu verecek söğüt dallarını getirmesini beklemeye koyuldum. Akşama kadar kimseler gelmedi. İsmail'e sordum. O da bilmiyordu nerede olduğunu. Adı bile ortalarda yoktu Nusret'in. Kestiği dalları bir yerde saklamış olmalı diye düşünüyordum. Ama kendisi niye yoktu? Çakının başına bir iş gelmiş olabileceğinden kuşkulanmıyordum nedense. Belki de korkudan olacak, böyle bir şey aklıma bile getirmiyordum. O gün öyle geçti. Ertesi gün ilk işim Nusret'i bulmak oldu. İçimde hala bir kuşku yoktu. Yoktu ama Nusret bir garipti bu kez. Bir gün önce hiçbir şey konuşmamışız gibi, ona çakıyı vermemişim gibi davranıyordu. O an anladım sedefli çakıyı geri vermemek için böyle davrandığını. Korkudan aklıma gelmeyen şey şimdi başıma geliyordu. Çakıdan geçtim, babamın yüzüne nasıl bakacaktım? Askerlik arkadaşından almış, 20 yıldır elinin altına tutuyordu. Yitirmekten korktuğu için de yanında taşımıyordu. O çakıyı kullanmaya kalkışmakla bir hata yapmıştım. Acıyla anlıyordum bunu. Nusret ise anlaşılmaz bir katılık içindeydi. Dereden atlarken cebimden düştü çakı. Su derindi, göremedim, diyor, başka bir şey söylemiyordu. Kaşlarını çatıp önlüyordu tartışmamızı. Bir acımasızlık gelmişti sanki yüzüne. Bütün yakınlığımız tuzla buz olmuştu. Birden onun bu kötülüğüne, acımasızlığına karşı kinlenmeye başladım. Ona gücüm yetmezdi. Ayrıca çakının gittiğini annemle babamın duyması kötü olacaktı. İçime dert olmuştu. Yapılan şeyi sineye çekemiyordum. Sedef saflı bıçak gözlerimin önündeydi hep. Yaptığım yanlışlığı bağışlayamıyordum bir türlü. Anımsadıkça hem kendime hem de Nusret'e öfkeleniyordum. Aradan birkaç gün geçti böyle. Mahallede oyunlara dalıp gittiğimiz bir gün beklenmedik bir anda çocukların abisini aramızda gördüm. Çevresindekileri ite kaka oyun oynayan Nusret'i suçüstü yakalamış gibi kolundan tutmuştu. Nusret'in rengi o an uçmuştu. Hemen önlerine çıkıp Halim abi dedim. Nusret pilav pişirdi bize, hep beraber yedik. Kimselerin yüzüne bakmadan sokaktan gelip geçen Halim abi bu sözümle iğne batırılmış gibi irkildi. Ne zaman? Dün diye yapıştırdım yanıtını. Atmıştım. Ötesini sormadı Halim abi. Kardeşinin yaptığından da yapacağından da kuşkusu yoktu. Kolundan sürüyüp kapıdan içeri attı Nusret'i. Bir tavuğu kümese sokar gibi. Sonra içeriden gürültüler, ağlama sesleri gelmeye başladı. Nusret'in sözlerine kulak astığı yoktu abisinin. Ona güveni yoktu. Umulmadık bir öfkeyle eziyordu şimdi Nusret'i. Başka öfkeleri de birikmiş olmalıydı. Bir süre sonra sesler kesilmişti. Merakımı yenemeyip sokak kapısını araladım. Bu evde samanlıktan bozma bir odada kirayla oturuyorlardı. Odalarının kapısı doğrudan avluya açılıyordu. Oraya oda kapısının önüne çömelmiş, kafasını ellerin arasına almış, gözleri kan çanağına dönmüş duruyordu öyle ezik ezik. Başını kaldırdı, göz göze geldik. Bomboştu gözleri. Haftalar öncesi evden aşırdığım yağla beyaz taneli bir pilav pişirmiş, keyifle kaşıklamıştık. Kimseye söylememem için de yemin ettirmişti bana. Bana kızıp kızmadığını anlayamadım bakışlarından. Usulcana doğruldu çömdüğü yerde. Elini pantolonun cebine soktu, avucunun içindeki şeyi çıkarıp önüme fırlattı. Çakının sedefi ışıldadı toz içinde. Zaten verecektim dedi sonra. Şaka yapmıştım. Hiçbir karşılık vermedim. Nusret'le birlikte dayak yemiş gibi bir eziklik duyuyordum. Ben çakıyı alıp götürmesem bunlar olmazdı elbet. O an boğazım kurumasa, dilim tutulmasa belki bin kez özür dilerdim ondan. Kitabın sonu.